Elçilerin İşleri 15. bölüm 10. ayette, öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz diye soruyor. Simon Petrus burada büyük bir itirafta bulunuyordu. Buna göre ne kendileri ne de ataları Musa'ya verilen yasaları tutabilmişlerdi. Daha önce birçok kez söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Tanrı hiç kimseyi yasayı yerine getirdi diye kurtarmamıştır. Niçin kurtarmamıştır biliyor musunuz? Çünkü bu yasayı yerine getirebilecek, yasada belirlenen her şeyi tamı tamına tutabilecek bir insan henüz yeryüzünde yaşamamıştır. Tanrı insanı sadece ve sadece tek bir temele dayalı olarak kurtarmaktadır. Bu temel Rab İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine olan imandır. Mesih'ten önceki dönemlerde insanlar Tanrı'ya kurbanlar sunardı. Bu kurbanı imanla getirirlerdi. Hazreti Adem'in oğlu Habil küçük bir kuzunun insan günahını hiçbir zaman ortadan kaldıramayacağını oldukça iyi kavramıştı. Habil bu küçük kuzunun Tanrı'nın kendi annesi olan Havva'ya söylediği kişiye ışık tuttuğunu anlamıştı. Tanrı kadından doğacak, o kişinin şeytanın başını ezeceğini Yaratılış 3. bölüm 15. ayette söylemişti. Habil bu söze inanmış, Tanrı'ya iman etmişti ve imanla da kurtulmuştu. Evet, böylece Simon Petrus şunu söylüyordu. Gerçeği kabul edelim. Niçin etmeyelim ki? Biz yasayı tutamıyoruz. Görüleceği gibi insanın kendisini ruhsal yasaları mükemmel olarak tutuyormuş, kendisinin ruhsal anlamda çok üstün bir yaşam yaşıyormuş gibi göstermesinden daha ikiyüzlü bir şey yoktur. Böylesi ikiyüzlülüğün, taklitçiliğin hiç kimseye hiçbir zaman yararı yoktur. Keşke gözlerinizin içine bakıp size niçin kendinizin kayıp bir günahkar olduğunu kabul etmek istemiyorsunuz. Tanrı'yı hoşnut edemediğinizi, onun için hiçbir kapasitenizin olmadığını niçin kabul etmek istemiyorsunuz? Niçin bir günahkar olarak Tanrı'ya gelmiyor ve kurtarıcınız olarak Mesih'e iman etmiyorsunuz diye sorabilseydim. Ona geldiğinizde, ona yaklaştığınızda o da size yaklaşacak ve sizi kabul edecektir. Yuhanna 6. bölüm 37. ayette, babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam diyor İsa Mesih. Evet, ben Rab'be bu şekilde geldim. Karşılaştığım kurtuluş bulmuş herkes Tanrı'ya aynı şekilde gelmiştir. Tarsuslu Saul de işte bu şekilde gelmiştir Tanrı'ya. Etiyopyalı hadım ağası aynı şekilde gelmişti. Mesih'e gelenlerin hepsi ona aynı yolla, aynı şekilde, yani imanla gelmişlerdir. Elçilerin İşleri 15. bölüm 11. ayette bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle diyor Simon Petrus. Bu noktayı çok güzel bir şekilde burada Petrus açıklamaktadır. Yahudilerin de tıpkı uluslarınki gibi kurtulmaları gerekiyordu. Eminim Petrus bu ana kadar kesinlikle domuz eti yememişti ama şunu demek istiyordu. Ben domuz eti yemediğim için kurtulmadım. Tam tersine İsa Mesih'e iman ettiğim, ona güvendiğim için kurtuldum. Petrus Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuştu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 12. ayette bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Öylesine çarpıcı şeyler anlattılar ki keşke ben de Yeruşalim'deki o konseyde bulunabilseydim. Özellikle keşke bu ikisinin, yani Pavlus'la Barnaba'nın Galatya bölgesinde edindikleri tecrübeleri, anlatışlarını dinleyebilseydim, ne kadar güzel olurdu. Konuşmak için ayağa kalkan bir sonraki kişi Yakup'tu. Burada şunu hemen belirtmek isterim ki bu Yakup Yuhanna'nın kardeşi Yakup değildi. Çünkü Yuhanna'nın kardeşi olan Yakup, Mesih'e olan inancı nedeniyle daha önce Elçilerin İşleri 12. bölüm 2. ayette gördüğümüz gibi öldürülmüştü. Bu Yakup'un kim olduğu konusunda bazı sorular vardır. Bu adamın Yeruşalim'deki imanlı topluluğunun ruhsal önderi olduğunu biliyoruz. Petrus burada adı geçen Yakup'un bir lider olduğundan daha önce Elçilerin İşleri 12. bölüm 17. ayette söz etmişti. Burada adı geçen Yakup'la Matta 10. bölüm 13. ayette karşılaşmaktayız. Ne var ki ilk dönem kilise gelenekleri ve kilise babalarının yazıları bu Yakup'un Rabbin üvey kardeşi, yani Matta 13. bölüm 55. ayetteki Yakup olduğu yolundadır. Ve Yakup adıyla bilinen mektubun yazarı olan Yakup olduğunu da söylemektedir Matta 13. bölüm 55. ayette. Burada durup başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bence Elçilerin İşleri kitabını okumanın en iyi yolu bu kitabı yeni antlaşmadaki mektuplarla beraber okumaktır. Örneğin Galatyalılara yazılan mektuptan söz etmiş ve Elçilerin İşleri 13 ve 14. bölümlerini incelerken bu mektubu da okumanın yararlı bir şey olacağını söylemiştik. Bu noktada Elçilerin İşleri 15. bölümde ise Yakup'un mektubunu okumak uygun olacaktır. Yakup Yeruşalim'deki bu konseyin düşüncelerini özetleyecek ve Tanrı'nın geleceğe yönelik tasarılarını ortaya koyacaktı. Şunu unutmayalım ki bu insanlar yepyeni bir çağın başlangıcına açılan bir pencere önünde durmaktaydılar. İnanlar topluluğu denilen kilise Pentekost gününde ortaya çıkarılmıştı ve hala çok yeni ve hala çocukluk aşamasındaydı. Bazı insanlar bizim lütuf çağında, kilise çağında yaşadığımızı hala anlamış değillerdir. Gelin yeni bir çağın başlangıcında rol oynayan bu inanları gereğinden fazla eleştirmeyelim. Elçilerin İşleri 15. bölüm 13. ayette onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon Petrus'un konuşmasından ve Paulus'la Barnaba'nın yaptığı açıklamalardan sonra ortaya çıkan sessizliğin nedeni bence kimsenin söyleyecek bir sözünün olmamasıydı. Ulusların Yahudileştirilmesi görüşünü destekleyenler bile Galatya'da olup bitenlerin anlatılmasından sonra seslerini kesmişler, dut yemiş bülbül gibi köşelerine geri çekilmişlerdi. O gün Yakup kalabalığa hitap ederek konuşurken onlardan kendisini dinlemelerini, yani söyleyeceklerine iyice kulak vermelerini istemişti. Çünkü söyleyeceği şeyler çok önemliydi. Buna göre sizler ve ben de onun söyleyeceklerine kulak vermek zorundayız. Sanırım hepimiz Tanrı'yı dinlemede daha çok, konuşmakta ise daha az zaman geçirmeliyiz. O halde gelin dinleyelim. Elçilerin İşleri 15. bölüm 14. ayette Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendisine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır diye yazıyor. Yakup Petrus'la tamamen aynı görüşteydi. İkisi de Tanrı'nın bugün için geçerli olan tasarısından söz ediyorlardı. Tanrı tüm dünyayı kurtarıyor mu? Hayır. Tanrı egemenliğini getiriyor mu? Hayır. Peki Tanrı bugün ne yapıyor? Tanrı bugün uluslar arasında dolaşarak onların içinden kendi adıyla anılacak bir halk oluşturuyor. Vahiy kitabından öğrendiğimiz gibi Tanrı'nın tahtının önünde her soydan, her dilden, her halktan ve ulustan insanlar bulunacaktır. Bugün Tanrı'nın sözü bütün dünyaya götürülmelidir. Tabii ki karşı koyanlar çıkacak. Tabii ki gerçek imandan sapanlar olacak ama tüm bunlara karşın Tanrı sözünün tüm dünyaya duyurulması gerekmektedir. Çünkü Tanrı kendi adıyla anılacak bir halkı çağırmaktadır. İşte benim Tanrı sözünü duyurmaya bu denli can atışımın nedeni budur. Şu anda yeryüzünde her renkten, her boydan, her soydan, her dilden insanlar radyo yoluyla yapılan kutsal kitap öğretişlerini duyabilmektedirler. Bugün dünyamızın hemen hemen her yerine ulaşabilecek şekilde İncil'den radyo yayınları yapıyoruz. Tanrı sözünü duyurmak amacıyla medyanın bu alanından yararlanabildiğimiz için Tanrı'ya şükrediyoruz. Tanrı kendi sözüyle ne yapıyor dersiniz? Tanrı kendi adıyla anılacak bir ulus yaratıyor. Bu sözü işiten her insan iman etmiyor. Her insan İsa Mesih'in iyi haberini kabul etmiyor. Ama o kendi sözünü duyanlar arasından kendisi için yaşayacak bir halk yaratmak istiyor. Kutsal kitabınızda 14. ayetin altını çizin. Ben kendi kutsal kitabımda bu ayeti yuvarlak içerisine aldım. Tanrı ulusların arasında dolaşarak kendi adıyla anılacak bir halk yaratmak istemektedir. Ben Rab İsa Mesih'teki kurtuluşu insanlara anlatabilme ve onlara Tanrı sözünü öğretebilme fırsatları verdiği için Tanrı'ya gerçekten şükrediyorum. Elçilerin İşleri 15. bölüm 15 ve 16. ayetlerde peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım diye yazıyor. Sizce bu yeni çağ eski antlaşmanın öğretişlerine ters düşüyor muydu? Hayır, düşmüyordu. Peygamberlerin sözleri de bu konuda aynı görüşteydiler. Yakup şimdi bir peygamberin sözlerinden alıntı yaparak şöyle diyordu. Bundan sonra geri geleceğim. Buradaki bundan sonra sözü o günde demektir. Peki bu ne anlama geliyordu? Neden sonra gelecektik? Kendi adıyla anılan bir halk yarattıktan sonra. Tanrı bugün kendi adıyla anılacak bireyleri çağırıyor. Bunlar birer birer imanların bedeni olan kiliseyi oluştururlar. Tanrı'nın kilisesini bu dünyadan alacağı bir gün geliyor. Biz bu olaya kilisenin yukarıya alınışı diyoruz. Tanrı'nın gündemindeki bir sonraki olay budur. Kilisenin alınması. Bundan sonra sözü kilise yeryüzünden alındıktan sonra demektir. Davut'un evi yani tapınak baştan başa yıkılmıştı. Bu konuda herhangi bir kuşku yoktu. Şimdi Davut'un soyundan gelen kimse kalmamıştır. Bu iddiada bulunabilecek tek kişi şu anda babanın sağında yücelik tahtında oturmaktadır. Ama Tanrı bu evi yeniden ayağa kaldıracak. Bu amaçla İsa'yı yeryüzüne geri yollayacaktır. Tanrı oğluna şöyle diyor. Kaldı ki Tanrı meleklerden hangisine, hangi dönemde şunları söylemiştir. Tanrı meleklerin herhangi birine ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur demiş midir? İbraniler 1. bölüm 13. ayette bunu okuyoruz. Tanrı Mesih'in bütün düşmanlarını onun ayağının altına getirecek. İsyan bugünlerin birinde çıkacak. Tanrı ruhu İsa'yı geri gönderinceye dek şöyle diyor. 2. Mezmur 12. ayetti. Oğlu öpün ki öfkelenmesin, yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu ona sığınanlara. Tanrı'nın programı açık bir şekilde ortaya konmuştur. O bugün dünyadan kendi adıyla anılacak bir halk seçiyor. Onun atacağı ikinci adım Davut'un evini yeniden ayağa kaldırmaktır. Yani Tanrı Kral Davut'un İsrail üzerindeki yönetimini yeniden canlandıracaktır. Elçilerin İşleri 15. bölüm 17 ve 18. ayetlerde öyle ki geriye kalan insanlar bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Tanrı bugün uluslardan gelecek insanları çağırıyor. Ama o günde insanlar büyük kalabalıklar halinde Tanrı'ya geri dönecekler. Bu inanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra olacak. Bunlar egemenliğe girecek olanlardır. Öyle ki insanların geriye kalanlarıyla üzerlerinde adımın anıldığı ulusların tümü Rabbi arasınlar. O halde bu Rabbin planladığı üçüncü adım olacaktır. Yakup konuyu özetlemeye devam ediyordu. O Tanrı'nın belirli planlara göre hareket ettiğini iyi anlamıştı. Yakup tüm konulara ilişkin son kararını şimdi açıklayacaktı ve bu karar gerçekten çok önemli bir karar olacaktı. Elçilerin İşleri 15. bölüm 19 ve 20. ayetlerde şöyle diyor Yakup. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Yakup'un bu konuda verdiği karar ya da verdiği yargı tövbe ederek Tanrı'ya gelen ulusların Musevi inanç sistemi altına getirilmemeleriydi. Öte yandan uluslardan jest niteliğinde bazı şeyler yapmalarını isteyeceklerdi. Yahudilikten gelen inanlılar, uluslardan gelen inanlardan yalancı tanrılarla ilişkisi olan kirli nesnelerden uzak durmalarını isteyeceklerdi. Bu konunun bu denli açık bir şekilde vurgulanışının nedeni 1. Korintliler mektubunda et yeme konusunun tartışıldığı bölümde yeniden karşımıza çıkmaktadır. O günlerde ulusların yaşadığı bölgelerde insanlar putlara taparlardı ve Korint kentleri gibi kentlerde insanlar en sağlıklı, en gürbüz hayvanlarını putlara kurban ederlerdi. Bu konuda çok kurnazdılar. Tanrılara ve putlara adadıkları hayvanı kurban ederler, ruhsal olan tanrılar bu ruhsal hayvanları yerlerdi. Daha sonra bu hayvanın etini alırlar, putperest tapınaklarındaki pazar yerlerinde satarlardı. O günlerde en güzel büfteyi ve pirzolalık etleri böyle yerlerde bulurdunuz. Uluslar bu uygulamadan hiç de rahatsız değildiler. Etlerini her zaman bu tür pazarlara getirirlerdi ve bu onların vicdanına kalmış bir konuydu. Oysa aynı konu İsrailli bir Mesih inanlısı için çok ağır bir konu sayılırdı. Yahudilikten gelen Mesih inanları putlara sunulan herhangi bir şeyi yememeleri konusunda eğitilmiş ve yetiştirilmişlerdi. Burada belirtmek istenen düşünce şuydu. Yahudilikten gelme bir Mesih inanlısını evine yemeğe davet eden uluslardan gelme bir Mesih inanlısı, misafir için hazırladığı sofraya putlara adanmış, kurban eti getirerek misafirinin bu yöndeki inançlarına zarar vermemeliydi. Böyle bir istekte bulunmakla ulusları Musevi inanç sistemi altına sokmuş olmuyor muydunuz? Hayır, bu sadece bir ricaydı. Yahudilikten gelen kardeşlerini üzmemek, onları yaralamamak için bu alanlarda daha dikkatli davranmaya çağrılıyorlardı. Uluslardan aynı zamanda zinadan uzak durmaları da istenmekteydi. Bu konuya özellikle değinilmesinin nedenini anlamak için bu noktanın gerisinde yatan gerçekleri iyice anlamamız gerekir. O günlerde zina uluslar arasında o kadar yaygın bir şeydi ki insan vicdanı bu alanda iyiden iyiye körelmişti. Gerçekten zina olayı putperest tapınaklarda sundukları dinsel ayinlerin etkin bir bölümünü oluşturuyordu. İsa Mesih'e iman eden uluslardan gelme kimselerin zinadan ve cinsel ahlaksızlıklardan çekinmeleri gerekiyordu. İnsanlar bugün Avrupa'da olsun, Amerika kıtasında olsun ve dünyanın başka yerlerinde olsun putperestliğe geri dönmektedirler. İnsanlar yeni yeni ahlak değerlerinden söz ediyorlar. Sevgili dostum, insanların yeni ahlak değerleri diye adlandırdığı şey bizim eskiden beri bildiğimiz putperestlikten başka bir şey değildir. Bizim atalarımız ormanda yarı çıplak çiğ et yiyerek kendilerini cinsel ahlaksızlığın her türlü pisliğine kaptırmış olarak ortaya çıktılar. İnsanların bugün yeni ahlak değerleri dediği şeylerde yeni sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Yeruşalim'deki konsey toplantısı uluslardan gelme inanlardan, yalancı tanrılarla ilişkisi olan kirli nesnelerden, zinadan, bunların yanı sıra bir de boğazı sıkılarak öldürülen hayvanlardan ve kandan uzak durmalarını istemişlerdi. Çünkü bu tür uygulamalar Yahudilikten gelme Mesih inanları için büyük bir tökez unsuru oluşturuyordu. Uluslar böyle davranmakta Yahudilikten gelme kardeşlerine saygı göstermiş olacaklardı. Elçilerin İşleri 15. bölüm 21. ayette ise çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Şabat günü havralarda okunmaktadır diye yazar. Yakup inanlar topluluğu dediğimiz kiliseyi, her ne kadar kilise peygamberliğinin bir konusu olmasa da peygamberlerin programları çerçevesinde değerlendirmektedir. Tanrı bugün uluslardan kendi adıyla anılacak bir topluluk çıkartmaktadır. Peygamberlerin öngördüğü olaylar bundan sonra bu topluluk seçildikten sonra gerçekleşecektir. Birinci olarak bundan sonra sözü kilise bu dünyadan alındıktan sonra demektir. 16. ayetteki geri geleceğim sözü vahiy 19. bölümde açıklanan Mesih'in ikinci gelişini belirtir. İkinci olarak ise o geldiğinde Davut'un yıkık evini yeniden yapacak ve onun kalıntılarını yeniden kuracaktı. Üçüncü olarak ise Mesih geri geldiğinde insanların geri kalanlarının Rabbi arayacakları bir yol olacaktı 17. ayete göre. Ve son olarak o günde ulusların tümü Tanrı'nın egemenliğinde olacak. Burada önemli yapılan kıyas onların arasından yani ulusların arasından sözü ile ulusların tümü arasında yapılmaktadır. Şimdi konseyin verdiği kararın açıklandığı ayetlere geldik. Elçilerin İşleri 15. bölüm 22 ila 23. ayetlerde şöyle yazar. Bunun üzerine bütün inanlar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Paulus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Burada adı geçen yeni kişiler vardır. Bunlardan biri olan Silas, Paulus'a ikinci haber gezisi sonrasında eşlik edecekti. Yazılan bu mektupta gösterilen sevgiye dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar bu mektubu tövbe edip Rab'be gelen uluslara yazmışlar ve onları uluslar arasından gelen kardeşler diye adlandırmışlardır. Elçilerin İşleri 15. bölüm 24. ayette ise bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik diyor. Ulusları Musevileştirmek niyetinde olanlardan oraya gidenlerin Yeruşalim'deki inanlı topluluğundan aldıkları herhangi bir yetkileri yoktu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 25. ayette ise bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik diyor. Sevgili Barnaba ve Paulus. Ne güzel bir tanımlama, değil mi? Elçilerin İşleri 15. bölüm 26. ayette ise bu ikisi Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir diyor. İmanlar topluluğu imanda ve iman hizmetlerinde denenmiş ve Mesih'in tanıkları olma yolunda canlarını hiçe sayan insanları gönderiyordu. Sevgili dostum, sen Mesih uğrunda ne kadar elem çektin? İman etmek sana neye mal oldu? Tanrı sözünü duyurayım derken başın belaya girip bu yönde herhangi bir bedel ödedin mi? Elçilerin İşleri 15. bölüm 27. ayette ise kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar diyor. Sizin de göreceğiniz gibi onlar sadece Paulus'la Barnaba'yı gönderseydiler o zaman başkaları evet tabi bu ikisi geri gelirse yine benzer şeyleri anlatırlar diye düşünebilirlerdi. Bu nedenle bu kararın konseyin kararı olduğu bilinsin diye Paulus ve Barnaba'nın yanı sıra Silas ve Yahuda'yı da gönderiyorlardı. Elçilerin İşleri 15. bölüm 28 ve 29. ayetlerde Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz, esen kalın. Kutsal Ruh ve biz uygun gördük. Evet, bu karara varmalarında onlara yol gösteren Tanrı'nın Kutsal Ruhu'ydu. Verdikleri haber buydu. Onlara söyleyecekleri şeyin hepsi bu kadardı. Uluslar arasından gelme Mesih inanlarının Musa'ya verilen yasaya uyma zorunluluğu yoktuysa da onların bu yasalara uyan Yahudilere karşı saygılı olmaları bekleniyordu. Özellikle putlara adanan kurban etleri konusunda ve tabii ki zinadan da uzak durmaları gerekiyordu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 30 ve 31. ayetlerde ise adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler diye yazıyor. Sevinç getiren haber olan İncil'de teselli ve avunç vardır. Yasada ise yargı ve cezadan başka hiçbir şey yoktur. Yasa insanı yargılar. Bu aynı yasa bir aynaya benzer. Aynaya baktığım zaman bana, hey sen çok çirkinsin, işe yaramazsın der. Tanrı'nın yüceliğinden çok uzaklardasın. kayıpsın. Oysa İncil Tanrı'ya gel der. Tanrı seni kabul etmek istiyor. Seni lütfuyla kurtaracak. Görüyorsunuz ya, İncil'in haberi insana büyük teselli vermektedir. Elçilerin İşleri 15. bölüm 32 ile 34. ayetlerde ise kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler diye yazıyor. Paulus ile Silas'ın birbiriyle çok iyi anlaştıklarını açıkça görmekteyiz. Silas Paulus'u sevmiş, onunla çalışmaktan büyük bir zevk duymuş olmalıydı. Bu nedenle Antakya'da Paulus'un yanında bulunmayı tercih etmişti. Herhalde o kentteki uluslardan gelme insanlar arasında ruhsal hizmet görmekten büyük bir zevk alıyor ve heyecan duyuyordu. Her neyse, Silas orada kalmayı gerekli görmüştü. Elçilerin İşleri 15. bölüm 35. ayette ise Paulus'la Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler diyor. Paulus ile Barnaba gerçekten de Antakya'daki inanlar topluluğunun ruhsal çobanlarıydılar. Şimdi ikinci haber gezisine ilişkin yapılan tasarılara bakalım. Elçilerin İşleri 15. bölüm 36. ayette bundan bir süre sonra Paulus Barnaba'ya Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Paulus'un yüreğinde inanlı toplulukları ve Mesih inanlarına yönelik büyük ve gerçek bir yük vardı. Galatyalıların nedenli dönek olduklarını bildiğinden gidip oradaki toplulukları ziyaret etmenin iyi bir şey olacağını düşündü. Elçilerin İşleri 15. bölüm 37. ayette Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu diyor. Barnaba'nın yüreği geniş, sevecen bir adam olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Markos diye bilinen Yuhanna'ya ikinci bir fırsat tanımaya çok istekliydi. Ama şunu hemen belirteyim ki bu konuda kesin bir karara vardıktan sonra bütünüyle sertleşecek, hiçbir ödün vermeyecekti. Hem Paulus'un hem de Barnaba'nın bizim gibi insan olduklarını unutmayalım. Bunların her ikisi de kendilerine iyi görünen düşüncelerinde inada binmişlerdi ve bu düşüncelerinden ödün vermeye hiç de niyetleri yoktu. Elçilerin İşleri 15. bölüm 38. ayette ama Paulus Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi diyor. Paulus'un da kendisine göre bir düşündüğü vardı. Barnaba, Yuhanna Markos'u yanında götürmek isterken Paulus onun kendileriyle gelmelerini istemiyordu. Ben şahsen bu iki kardeşin böyle bir konuda ayrılığa düşmüş olmasına seviniyorum. Çünkü bana bunların birer insan olduklarını da birbirlerine ters düşen görüşlerinin olabileceğini de öğretmektedir. Onlar ayrı ayrı görüşte olmakla herhangi bir şeyi yıkıp geçmediler. Kiliseyi ikiye bölüp de Antakya'da iki ayrı topluluk oluşturmadılar. Sadece aynı görüşte değildiler. İmanlar topluluğundaki bazı kardeşlerle aynı görüşte olmamanın kimseye bir zararı olmaz. Elçilerin İşleri 15. bölüm 39. ayette aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı diye yazıyor. İncil kayıtlarında Barnaba'nın bundan sonra neler yaptığını görmüyoruz. Barnaba Kıbrıs'a geri dönmüştü ve orada büyük bir ruhsal hizmette bulunuyordu. Barnaba'nın memleketi Kıbrıs'tı. Kurtuluşla ilgili sevinç getiren haberi Kıbrıs'taki yurttaşlarına da duyurmaya istekliydi. Kilise tarihinden ve çeşitli kaynaklardan Barnaba'nın Kıbrıs'ta Rab'be çok yönlü hizmetlerde bulunduğunu, oradan da Kuzey Afrika'ya yönelik birçok ruhsal hizmet götürüldüğünü biliyoruz. Bu noktadan sonra Barnaba'yı İncil sayfalarında görmüyoruz. Kutsal kitap onun bu noktadan sonra neler yaptığını söylemiyor. Bu nedenle bu noktadan sonra Paulus'un verdiği hizmetlere bakacağız. Elçilerin İşleri 15. bölüm 40 ve 41. ayetlerde Silas'ı seçen Paulus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi diyor. İnanlılar topluluğunun şimdi artık iki büyük hizmet projesi vardı. Oysa daha önce sadece tek bir projeleri vardı. Barnaba bir yöne gidiyor, Paulus ise başka bir yöne doğru gidiyordu. Bu Tanrı'nın yöntemiydi. Tanrı bu adamların her ikisini de kullanacaktı. Paulus yanına şimdi Silas'ı almıştı ve kardeşler onları Rabbin lütfuna teslim etmişlerdi.